Ayarım 6, sayfa 76. 8. Akşamüstü çardak altındaki birleştirilmiş masaların çevresine dizildik. Başkanın sağında bir numara, solunda eşi oturuyordu. Diğer kurul üyeleri, bu arada suratı iyice asılmış olan dayım da, masanın başında yerlerini almışlardı. Toplantıyı başkanın açacağını sanıyordum. Ama önce bir numara kalktı ayağa. "Sevgili arkadaşlar," dedi. "Bildiğiniz gibi bugün burada, güzel adamızın geleceğini ilgilendiren, çok önemli bir konuyu tartışmak için toplandık. Saygıdeğer başkanımız, bugüne kadar hiçbirimizin fark etmediği bazı aksaklıkları ve bunlardan çıkış yollarını gösterdi. Bu yüzden ben şahsen başkanımızı alkışlıyorum." Bir numara ayakta başkanı alkışlamaya başlayınca, diğer komşular da ayağa kalktı ve alkışa katıldı. Ben de ortama uyum göstermek için kalktım. Yalnız iki kişi kalmıştı oturan. Biri canım dayım, öteki de biricik annem. Bir numara alkışlardan sonra gülümseyerek başkana çevirmiş olduğu yüzünü tekrar bize doğru döndürdü. "Bu nazik alkışlarınızla sizin de başkanımıza derin minnettarlığınızı sunduğunuzu anlıyor ve toplantıyı açıyorum. Bugün hepinize bildirmiş olduğu gibi adamızdaki plajlar konusunu görüşeceğiz." Bu sözler üzerine herkes şaşırdı. Martılardan söz etmek yerine kıyıları konuşmak nasıl bir oyundu? Neler çeviriyorlardı böyle? Bir numara yalnız dedi. "Toplantıyı kurallara göre yönetmek için karşıt görüşleri savunan ikişer kişiye söz vereceğim." Sabah konuştuğum 32 numara ayağa kalktı ve "İyi ama," dedi. "Daha konuyu bilmeden hangi görüşü savunmak istediğimizi nasıl bilebiliriz ki?" Bu söz üzerine bir numara gülümsedi ve "Kural böyle arkadaşlar," dedi. "Herkes konuşmak zorunda değil." Bunun üzerine dayım elini kaldırdı. "Ben konuşmacı olmak istiyorum," dedi. Başkan ve kurul üyeleri onu küçümseyen bakışlarla süzdüler. 32 numarada konuşmacı oldu. Karşıt görüşte konuşacaklar ise kurulun iki üyesiydi. Sonunda söz başkana geldi. Başkan ayağa kalktı, hepimizi süzdü ve "Medeniyet," dedi. Sonra susarak yüzümüze bakmayı sürdürdü. Ağır bir sessizlik kaplamıştı ortalığı. Bu kelimenin anlamını biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle yetenekli bir konuşmacıydı ki büyükleri yine hemen etkisi altına aldı. Kendilerini sert bir öğretmenin önünde sözlüye kalkan öğrenciler gibi hissetmelerini sağlıyordu. Bunu dışarıdan görebiliyordum. Herkes dimdik duruyor, hiç hareket etmiyordu. Kimse ses çıkarmadı ama herkes başıyla onayladı. İyi düşünün. Medeniyet diyorum. İnsanlığın medeniyeti. İnsanı hayvandan ayıran ve onu şerefli kılan düşünceler, yönetim biçimleri, kurallar. Herkes yine başıyla onayladı ve o anda başkan, biraz önceki düşünceli ve sakin ses tonuna hiç benzemeyen ani bir yükselişle "O zaman niçin bu adada medeniyetin dışına düşmüş vahşiler gibi yaşamayı tercih ediyorsunuz arkadaşlar?" diye sordu. Bu nasıl bir soruydu böyle? Yine kimseden ses çıkmadı. Büyüklerin kafası iyice karışmıştı. Başkan bir anda uzun söylemine başladı. "Bakın sevgili komşularım," dedi. "İnsanlık bugün geldiği medeniyet seviyesine ulaşmak için çok çabalar harcadı. Bu uğurda büyük savaşlar verildi. Bu yüzden bugün hiç kimse medeniyete sırtını dönerek insanlığı geri götürecek hareketler yapamaz. Bu güzel adaya geldiğim günden beri bazı olumsuzluklara ve düzeltilmesi gereken yanlışlara rastlıyorum. Siz alıştığınız için belki görmüyorsunuz ama bu aksaklıkları el birliğiyle düzelttiğimiz zaman adamızda yaşayan herkesin huzuru ve serveti artacak. Burada ortak çıkarlarımız söz konusu. Hiçbirimiz rakip değiliz." Söylediklerinin martılarla ne ilgisi olduğunu hala kavrayamamıştım. Neden servetten, yani paradan bahsediyordu ki? "Bakın, bir numara arkadaşımızın saygıdeğer babası sizlere büyük bir iyilik yaparak hiçbir ücret almadan gelip adasını kullanmanıza, kendinize ev yapmanıza izin vermiş. Ben hayatımda bundan büyük bir yardım duymadım. Bu dünyada her şey karşılıklıdır. Zaten verme kelimesi insanın yapısına uygun değildir. Hiç kimse kimseye bir şey vermemeli. Değil mi arkadaşlar?" İşte yeni bir soru gelmişti ve herkes susuyordu. Konuşmanın başka yönlere kaydığını gören dayım, "Şu martı olayına gelseniz," dedi ve bu başkan için bir fırsat oldu. Başladı içi yana yana konuşmaya. Uzun uzun martıların adaya ne kadar zarar verdiğinden, insanları korkuttuğundan, zavallı torununu neredeyse sakat bırakacak martı hücumundan söz etti. Adanın en güzel plajları bu vahşi yaratıklara teslim edilemezdi. Martılar adadaki herkesin düşmanıydı. Bu yüzden martılara karşı bir savaş başlatılmalı ve bu yaratıklar adadan sonsuza dek kovulmalıydı. Medeniyet, insanın doğayı istediği gibi denetim altına alması demekti. Konuştukça coşuyor, içindeki martı nefretini saklamaya gerek görmüyordu. Dayım araya girip söz aldı. Yorgun bir sesle, "Biz," dedi, "kurul toplantısı yapıyorduk. Bu beyler adadaki martıları yok etmemiz gerektiğini söylediler. Ben karşı çıktım. Şimdi karşınızdayız. Bu hanım ve beyler adamızdaki martıları öldürmeyi, yumurtalarını kırmayı, adayı martılardan temizlemeyi planlıyorlar. Bunun nasıl bir çılgınlık olduğunu söylemeye bile gerek yok sanırım. Martılar bizler buraya gelmeden binlerce yıl önce de bu adanın sahipleriydi. Kaç kuşaktır yumurtalarını buraya koyup yavrularını bu kıyılarda yetiştirdiler. Onlara uçmayı ve avlanmayı öğrettiler. Bize de hiçbir zararları yok. Martılara karşı duyulan bu büyük öfkeyi ve yok etme amacını anlayamıyorum. Ama biliyorum ki adadaki doğal uyumu bozmak istemeyen sizler, kurulun Martı Savaşı diye adlandırdığı bu uygulamaya zaten izin vermeyeceksiniz. Bu yüzden endişem yok. Dayımın sözleri büyük alkışlarla karşılandı. Komşularımız bravo diye bağırıyorlardı. Başkan ve arkadaşları bu işi kaybetmiş gibi görünüyorlardı. Tam gitmeye hazırlanıyorduk ki başkanın karısı ayağa kalktı. Bir el hareketiyle hepimizi yerimize oturttu. Sonra bir şeyi unutuyorsunuz sevgili komşularım dedi. Bu ada sahipsiz değildir. Adanın sahibi yanımızda oturan arkadaşımızdır. Hepiniz buraya onun cömertliği sayesinde gelmiş durumdasınız. Evlerin sahibi sizsiniz ama yasal olarak hala arazinin sahibi bir numara. Yani eviniz var, araziniz yok. Bir numara çok iyi kalpli bir adam. Böyle bir şey yapmaz ama her an sizden evinizi kaldırıp başka yere götürmenizi isteyebilir. Bu yüzden önce adanın sahibi olarak bir numarayı dinlememizi öneriyorum. Adalıların birbirlerini kaygıyla süzdüklerini gördüm. Kibarca söylense bile herkese bu arazinin kendilerine ait olmadığı ve her an kanun zoruyla evlerinden atılabilecekleri belirtilmiş oluyordu. Bir numara bütün bunları utanarak dinliyordu. Şaşkınlık içinde söylenenleri reddetmediğini, hatta başıyla hafifçe onayladığını gördüm. Sonra ayağa kalktı. Dostlarım dedi, beni yıllardır tanıyorsunuz. Sizi evlerinizden çıkarmayı falan düşünmüyorum. Ama kabul etmelisiniz ki sevgili başkanımızın asıl amacı bu adada yaşayan herkesin daha zengin, daha güçlü olması. Bana geçen gün bir hayalinden söz edene kadar ben de adanın gizli kalmış büyük gücünü düşünmeden yaşayıp gidiyordum. Ama başkanımız ileri görüşlülüğüyle her şeyi daha iyi görmemizi sağladı. Şimdi başkanımızın bu düşünü bütün komşularımızla paylaşmasını rica ediyorum. Başkan yine ayağa kalktı. Sevgili komşularım dedi. Dünya turizmin altın çağını yaşıyor. Her yıl yüz milyonlarca turist sıcak denizlere, mavi koylara sahip güzelim adalara akıyor. Bizim adamız, dolayısıyla siz niye bu büyük endüstriden payınızı almıyorsunuz? Bunu yapmanıza hiçbir engel yok. Hemen yarın ülkemizin ve dünyanın en büyük şirketleri gelip bu cennet koylara 5 yıldızlı oteller, diskolar, eğlence merkezleri yapmaya başlayabilir. Bu milyarlarca paradan hepiniz hakkınızı alabilirsiniz. Ama siz bu güzelim koyları martılara terk etmişsiniz. Kafanıza doldurulmuş saçma sapan çevreci fikirlerle cennet gibi adayı bir çöplüğe çevirmişsiniz. Topladığınız çam fıstıklarının gelirleriyle de geçinmeye çalışıyorsunuz. Başta söylediğim medeniyet kelimesini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir medeni insan böyle davranmaz. Kendi çıkarını bu kadar göz ardı etmez. Haydi şimdi bir karar alalım ve adamızı şu gereksiz martı ayrıntısından kurtaralım. Çevreme baktım ve masalarda oturan adalıların çoğunun bu sözler karşısında sarsıldığını gördüm. Önce Martı Savaşı'nı saçma bulmuşlar, sonra evlerinden atılma tehdidiyle korkutulmuşlar, ardından da büyük bir zenginlik hayaliyle umutlandırılmışlardı. Artık neye inanacaklarını bilemiyor, hatta doğru dürüst düşünemiyorlardı. Uyuşmuş gibiydiler. Bu durumda yapılacak bir oylama mutlaka başkanın istediği gibi sonuçlanacaktı. Herkes konuşmuştu. Grup oylamaya geçmeye hazırdı ve sonuç şimdiden belliydi. Tam bu sırada yanı başımdan yumuşak bir ses yükseldi. Annem olanca kibarlığıyla söz hakkı istiyordu. Sayın Başkan dedi, bir hanımın da konuşmasına izin vermelisiniz. Uygarlık diyorsunuz. Uygarlık bunu gerektirir. Genel kurul kararı geciktirecek olan bu son engele biraz sinirlendi ama sonra birbirlerine bakıp kabul ettiler. Annem, bugün bütün komşularımız buraya sizin önerinizi reddetmeye geldi dedi. Ama şimdi fikir değiştirmeye başladıklarını görüyorum. Çünkü onları evlerinden atmakla tehdit ettiniz. Sonra da zenginlik sözü vererek yüreklerine umut tohumları serptiniz. Bu başarıdan dolayı sizi kutluyorum. Ama adada oturan bir kişi olarak sormak istiyorum. Martıları hangi yöntemle kaçıracaksınız? Başkan alaycı bir edayla, kaçırmaktan söz eden kim dedi. Yok edeceğiz. Nasıl? Hepsini avlayacağız. Yumurtaları da kıracağız. Anlayacağınız bir çeşit av şöleni. Peki madem ki kararlısınız, bu barbarlığa hiç gerek kalmadan kuşları ikiz adalara yönlendirmeyi deneyemez miyiz? Başkan barbarlık sözüne kızdı. Peki hanımefendi dedi. Martıları diğer adalara nasıl yollayacağımızı söyleyin de öğrenelim bari. Onlara duyurumu dağıtacağız. Bundan sonra eviniz karşı adalardır. Güle güle mi diyeceğiz? Bu espriye gülenlerin çokluğu başkanın oylamayı kazandığının habercisiydi. Annem son bir gayretle karşı adalara bol bol balık bırakırız. Yumurtalarını saklayacak barınaklar yaparız. Zamanla alışırlar dedi. Ama kalabalık artık bu saçmalıkları dinlemek istemiyordu. Oylayalım, oylayalım sözleri yükseldi ve yapılan oylama sonucunda o gün oraya öneriyi reddetmek için gelmiş olan komşularımızın çoğu evet diyerek öneriyi onayladılar. Büyüklerin inandıkları bir fikirden bu kadar kolay vazgeçmelerini anlayamıyordum. Artık yok etme planının uygulanmasından başka yapacak bir şey kalmıyordu. Martılar ise bu konuşmalardan habersiz, binlerce yıldır yaptıkları gibi adanın üstünde çığlık çığlığa uçmayı sürdürüyordu. O geceyi anlatmak için tek bir sözcük seçmem gerekirse bu herhalde utanç olurdu. Adada ilk kez insanlar birbirinden utanıyor ve yolda karşılaştıkları zaman bile gözlerini kaçırıyorlardı. Toplantı dağılırken de hiçbir komşuluk ya da dostluk havası kalmamış, herkes bir an önce evine kaçıp saklanmak isteyen suçlular gibi dağılıvermişti. Ne bir gülücük, ne bir baş selamı, donuk bakışlar, asık suratlar. Biz de evimize kapanmıştık. Adadaki değişimin ilk büyük göstergesi o toplantıdan sonra dağılan ve bir daha hiçbir zaman yerine konulamayacak olan dostluk, kardeşlik havasının yitip gitmesiydi. Oysa eskiden adanın en güzel tarafı insanların bir aile gibi günün büyük kısmını birlikte geçirmeleriydi. Birbirimizi her gün görmemize rağmen yolda ya da kıyıda karşılaştığımızda neşeyle sohbete dalardık. Bütün adalılar yaşım küçük olmasına rağmen benimle de bir yetişkin gibi konuşurlardı. O akşam anneme, "Neden söz aldın ki? Nasılsa kötülük kazanacak sana göre. Boşuna çabalamıyor musun?" diye çıkıştım. "Hayır canım," dedi her zamanki sakinliğiyle. Oradaki insanlara nasıl bir vahşetin içine sürüklendiklerini bir kez daha hatırlatmak istedim. Hiçbir şiddet yanlısı değil. Baban, dayın ve ben onları yıllardır tanıyoruz. Aslında hepsi de sevecen, uysal, barışsever dostlar. Yani sen de umutlusun aslında. Hadi itiraf et. Evet bir tanem. Sana baktıkça babanı hatırlıyorum ve umut doluyorum. Başkan ve koyduğu kurallar komşularımızı değiştirse de onlar birer vahşiye dönüşmeyecek. Yarın manzarayı görünce pişman olacak ve kararlarından geri dönecekler. Gecenin karanlığına gömülmüş olan adadaki hiçbir evden çıt çıkmıyor, bir süre öncesine kadar bahçelerden yükselen müzik ve kahkaha sesleri şimdi duyulmuyordu. Herkes belli ki hayallere dalmıştı. Ben bile kendimi turistik bir adanın nasıl olacağını düşünürken yakaladım. 5 yıldızlı oteller, denize inip kalkan uçaklar, lüks yatlar, plaj voleybolu oynayan gençler, sörf yapanlar, çeşit çeşit lokantalar, herkese iş imkanı, zenginlik. Bunlar adalıların aklını nasıl çelmezdi ki? Bu hayal en çok genç çocukları olan aileleri etkilerdi. Çünkü hiçbir genç bu sıkıcı adada yaşamak istemiyordu. Turistik bir patlama gençlerin hepsini adaya getirebilir, onları ailelerine kavuşturabilirdi. Oysa ben bu adada türlü türlü eğlenceler buluyor, bazı günler eve yorgunluktan bitmiş bir halde geliyordum. Yüzüyor, sahilde kitap okuyor, ormanda dolaşıyor, hatta saatlerce çeşit çeşit kuşları, böcekleri inceliyordum. Kimi zaman komşuların evine misafir oluyor, onlarla akla hayale gelmeyecek maceralar yaşıyordum. Dayımla yaptığımız uzun konuşmalarla da tüm dünyayı keşfe çıkıyordum adeta. 9. Belki milyonlarca kuş vardı havada. Kanat çırpıyor, birbirlerine karışıyor, sonra tekrar açılıyor. V şeklinde uçuyor, aniden geri dönüyor ve düzensiz sürüler oluşturuyorlardı. Uzak diyarlara göç eden, denizler, ülkeler aşan kuşlardı bunlar. Okyanusu geçerken bir noktaya geliyor, birbirlerine karışarak dönüp duruyorlardı. Ortalık ciyak ciyak kuş sesinden geçilmiyordu. Neredeyse bütün dünyayı dolduracak kadar yüksekti bu sesler. Ağlıyor, haykırıyor, hesap soruyor ve çaresizliklerini duyuruyorlardı birbirlerine. Ada nerede diye soruyorlardı. Adamız nerede? Uzun mesafeleri aşarken hep bu adada konaklar dinlenirdik. Ama şimdi adamız yok. Nereye ineceğiz? Ada yok olmuş. Bu durumda devam edemeyiz. Kıyıya kadar gidemeyiz. Ben bu konuşmaları anlıyordum ve bu hiç de tuhafıma gitmiyordu. Hatta o güne kadar neden martıların konuşmalarına dikkat etmediğime şaşırıyordum. Eskiden beri onların dilini biliyormuş gibiydim. Binlerce kuş birbirine karışarak, ciyaklayarak dönüp duruyorlardı gökyüzünde. Ta ki yorgun kanatlarını kıpırdatamayacak hale gelene kadar. Orada bir kara parçası bulup dinlenmeleri, okyanusun kalan kısmını aşacak gücü toplamaları gerekiyordu. Ama binlerce yıldır kondukları ada yok olmuştu işte. Döndüler, döndüler, döndüler. Giderek yavaşladılar, giderek alçaldılar. Sonra hepsi birden görünmez oldu. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Her yer kapkaranlık oldu. İşte rüyanın tam burasında çığlık atarak uyandım. Annem koşup geldi telaşla. "Ne oldu yavrum?" diye sordu. "Sakinleş canım. Rüya mı gördün?" "Evet anne," dedim ve rüyayı bütün ayrıntılarıyla anlattım. "Adamız yok olmuştu," dedim. "Denizin dibine batmıştı. Bu yüzden göçmen kuşlar binlerce yıldır yaptıkları gibi açık denizi aşarken ayak basacak bir yer bulamadılar. Birer birer yok oldular. Deniz hepsini yuttu." Annem şefkatle bana sarıldı. Ertesi sabah olacaklardan çok korkuyordum. Yazar dayım haklıydı. Oyun daha yeni başlıyor ve korkunç günler hızla yaklaşıyordu. Oysa fıstık toplama mevsimi gelmişti. Bunu size anlatmış mıydım? Daha önce sözü geçti mi çam fıstıklarının? Hatırlamıyorum. Ama galiba anlatmadım. Neyse, özür dileyerek kısaca şu bilgiyi vereyim size. Adamızda çok ilginç bir çam çeşidi vardır. Pinus pinea. Bu yüksek ağaçlarda nadide fıstıklar yetişir. Bunlar çok para ettiği için bu mevsimde hepimiz ağaçlara tırmanır ve çam kozalaklarını toplar, içlerindeki fıstıkları çıkararak çuvallara doldururuz. Çuvallar bakkala teslim edilir. O da bir takım işlemlerden sonra vapura verir bunları. Başkentteki tüccarlar iyi para öder çam fıstıklarını. Gelen parayı yine bakkal alır ve adadaki bütün evlere eşit olarak paylaştırır. Bu para bizim zaten pek az olan gazete, süt gibi ihtiyaçlarımızı karşılar. Adadaki sade yaşamın para kaynağı budur işte. O gece annemle fıstık toplama mevsiminde olduğumuzu, bu olaylar yaşanmasa şimdi mutlu bir hasat dönemi yaşayacağımızı düşündük. Oysa eskiden ne güzeldi. Sabah yola çıkanlar önlerinden geçtikleri evdeki insanlara seslenirdi. Yetişebilenler kafileye katılarak çam ormanına doğru yürürdü. Öğle yemeği için götürülen yiyecekler, içecekler, fıstıkların doldurulacağı çuvallar, sepetler neşeyle taşınırdı. Biz de babamla sürekli küçük yarışlara girer, birbirimizin sepetinden fıstık aşırırdık. Çevremizdekiler halimize kahkahalarla gülüp benim sepetime kendi topladıklarından atarlardı. Herkes elinden geldiği, içinden geldiği kadarını yapardı. Kimin kaç saat çalıştığının, ne kadar fıstık topladığının hesabı tutulmazdı. Çalışmaya en sık ara verenler, belki onlardan da size söz etmedim, müzisyen abilerim olurdu. Flüt ve gitar sesleri dolaşırdı ormanda. Bazen sözlerini bildiğimiz bir ezgi olurdu fıstık toplarken bize eşlik eden. O zaman biz de müzisyenlere eşlik ederdik. Bazen de daha önce duymadığımız bir müzik çalardı. Birden annemin sesiyle hayallerimden uyanıverdim. Bu kıyıma engel olmalıyız. Geri dönülemez noktaya gelmeden önce komşularımızı uyarmalıyız. Annem ayağa fırlayıp, ben gidiyorum, sen yat bir tanem dedi. Benim uyuyamayacağımı fark edince vazgeçti. Hadi gel bakalım, birlikte gidelim. Sonra beni elimden tutup sürüklemeye başladı. İlk önce 29 numaradaki emekli noter amcaya gittik. Onları uyandırmaya kararlıydık ama eve yaklaştığımız zaman gördük ki zaten kimse uyumuyor. Hatta 30 ve 27 numaradakiler de gelmiş, bahçede fısıldaşıp duruyorlar. Bizi görünce lamba ışığıyla aydınlanmış yüzlerinde bir sevinç ifadesi okuduk. Onlar da aynı konuyu konuşuyorlardı ve bu işi durdurmamız gerektiğini düşünüyorlardı. Adadaki huzuru bozacak böyle bir saldırıya izin veremezdik. Durup dururken masum hayvanları öldürmek, yumurtalarını kırmak kabul edilemezdi. Ne olursa olsun bu saldırıya mutlaka engel olmalıydık. Her zaman sözü dinlenen noter amca, komşularımızın çoğunun bizim gibi düşündüğüne eminim. Hiçbir canlıya zarar vermek istemezler. Ama bugün toplantıda ne yapacaklarını bilemediler dedi. Aslında komşularımızı ikna edebilirdik ama saat çok geç olmuştu. 5-6 saat sonra martılar yok edilmeye başlanacaktı. Annem birden noter amcadan kağıt ve kalem istedi. Ne yapacağını hepimiz çok merak etmiştik. Bir süre bir şeyler yazdı, sonra size bir şey okuyacağım dedi. Yasak tanımaz rüzgar, zincir vurulamaz martıya, bir de insan kalbine. Bu Pushkin'in bir şiiri, ben biraz değiştirdim, Aslı Kartal'la ilgili. Noter amca, peki ne yapacağız bununla diye sordu. Biz de bir duyuru yazacağız. Nasıl bir duyuru? Martı Savaşı'nın ne kadar delice bir iş olduğunu anlatıp altına da bu şiiri koyacağız. Sonra bu duyuruyu yarım saat içinde bütün evlerin kapılarının altından atacağız. Uyanık olanlara da elden vereceğiz. İşte benim annem diye geçirdim içimden. O sakin, hüzünlü görünümünün altında müthiş bir enerji ve mücadele ruhu gizliydi. Haydi işe koyulalım dedim. Annem, şiir silahtan güçlüdür diyerek duyuruyu kaleme almaya koyulmuştu. Noter amca ve arkadaşları sabahın erken saatlerinde martı kıyısına giden yolda bekleyip duyuruyu orada dağıtmayı önerdiler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte martı kıyısına giden yola koştuk. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Erkenci kuşlar ötüyordu ağaçlarda. Bir süre öylece bekledik. Sonra sesler duyunca ayağa kalktık. Başkan, adamları 1 numara ve 8 numara geldiler. Hepsinin elinde birer tüfek vardı. Başkan da adamları gibi güneş gözlüğü takmıştı. Neşeli bir tavırla martı kıyısına doğru yürüyorlardı. Bizi görünce şaşırdılar. Ne yapmak istediğimizi anlamaya çalıştılar. Martı kıyımına karşı çıkan annemin orada bulunuşunu neyle açıklayacaklarını bilemediler. Acaba fikir mi değiştirmişti, yoksa başka bir amacı mı vardı? Başkan bize sevimli bir gülümsemeyle günaydın dedi. Olup bitenleri ve onun kim olduğunu bilmeseniz sabah sabah günaydın diyen sevimli bir dedeyle karşı karşıya olduğunuza inanırdınız. Beyaz giysileri içinde son derece kibar görünüyordu. Bize katılmaya mı geldiniz diye sordu başkan. Sizlere birer tüfek verelim. Hayır dedi annem. Biz katil değiliz. Hem siz bir çocuğa tüfek vermeyi nasıl teklif edersiniz? Bunun üzerine başkanın yüzü kıpkırmızı kesildi. Sinirden titremeye başladı. Sözlerinize dikkat edin hanımefendi dedi. Kiminle konuştuğunuzu unutmayın. Başkanın sinirlenmesi üzerine adamları da anneme doğru hareketlendiler. Ben aralarına girdim. Elimdeki duyuruları önce adamlara, sonra başkana ve diğerlerine verdim. Şaşırmışlardı. Başkan baktı ve "Nedir bu?" diye sordu. "Asıl siz küçücük çocuğu kendi işlerinize alet etmişsiniz. Barış'a çağrı," dedim. Bu isim birden nasıl aklıma gelmişti bilmiyorum. Ama annemin yüzündeki mutluluktan doğru bir şey söylediğimi anlamıştım. Başkan yine şaşkınlığını gizleyemeyerek duyuruyu yüksek sesle okudu. "Sevgili komşularımız, sizleri bu sabah yapılacak martı kıyımı konusunda uyarmak için bu duyuruyu kaleme alıyoruz. Martılar bu adanın barışçı sahipleridir, bizim komşularımızdır. Bizlerden çok önce bu adaya yerleşmiş ve binlerce yıldır buraya yurt edinmişlerdir. Bize hiçbir zararı dokunmayan bu masum canlıları katletmek vicdansızlıktır. Bu nedenle siz sevgili barışsever adalıları bu insanlık suçuna ortak olmamaya, barış ve huzurun bayrağını yükseltmeye çağırıyoruz." Başkan bir an durdu, sonra devam etti. "Yasak tanımaz rüzgar, zincir vurulamaz martıya, bir de insan kalbini." Bir süre okuduklarına hayretle baktı. Sonra kahkahayla gülmeye başladı. Öyle yapmacıktan değil, sahiden, gözlerinden yaş gelene kadar gülüyordu. Ötekiler de gülmeye başladılar. Başkan, "Hele şu şiir, hele şu şiir," diyerek katılıyor ve kahkahadan kesik kesik bir biçimde okumaya çalışıyordu. "Dinleyin, dinleyin. Yasak tanımazmış rüzgar ve zincir vurulamazmış martıya. Bu kadar saçma bir şey okudunuz mu şimdiye kadar? Ha ha, zincir vurulamazmış martıya." Başkan bir süre güldükten sonra sakinleşti ve ciddileşip, "Ben bu barış duyurusu numaralarını çok gördüm," dedi. "Toplumun huzurunu bozmak istiyorsunuz siz. Bu karşılaşma umudumuzu kırmıştı ama ilginç bir durumun farkına vardık. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Elimizde duyurularla ağaçlı yoldan gelecek insanları beklememize rağmen kimse gelmiyordu. Ortalık sessizdi. Bir süre daha bekleyince içimizdeki sevinç iyice arttı. Çünkü aradan bir saat geçmesine rağmen yine kimse gelmemişti. Sadece başkan, adamları ve iki adalı. Hepsi bu kadar. Adalıların bu kuyuma katılmaması içimizi tekrar umut ışıklarıyla doldurdu. Demek ki dün toplantıda mecbur kaldıkları için öyle söylemişler. Sonra düşünüp taşınıp kendilerine gelmişlerdi. Açıklamakta güçlük çektiğimiz tek olay, bir numaranın bu kadar kolayca tuzağa düşmesi ve başkanın safına kayıvermesiydi. Belli ki adanın tek sahibi olmak fikri hoşuna gitmişti. Ama işler böyle giderse sonunda onu da tekrar kazanabilirdik. Tam bu anın keyfini çıkarıyorduk ki ilk silah sesini duyduk. Yanımızdaki tepe martı kıyısını görebilecek bir konumdaydı. Hemen oraya tırmandık. Bu arada silah sesleri artmıştı. Tepeye vardığımızda gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Başkan ve adamları sahilde durmuş, martılara ateş ediyorlardı. Martılar çığlık çığlığa uçuyor, yumurtalarını bırakarak havada daireler çiziyorlardı. Elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamadan bu dehşet verici kıyımı izlemek korkunçtu. Annemin gözlerinden akan yaşlar dinmek bilmiyordu. Kesik kesik hıçkırıyor, beni korumaya çalışıyordu. Silah sesleri adanın her tarafından duyuluyor olmalıydı ama ortalıkta kimse yoktu. Sanırım herkes evine kapanmıştı. Kıyım birkaç saat devam etti ama martılar o kadar çoktu ki öyle birkaç tüfekle yok edilmeleri mümkün değildi. Kıyıdan kaçıp uzaklaşabilirlerdi ama biraz gittikten sonra yumurtalarını koruma içgüdüsüyle geri dönüyorlardı. Adamlar bir sürü martıyı öldürdükten sonra ya bıktılar, ya yoruldular, ya da taktik değiştirdiler. Geri döndüklerini gördük. Çocuk gözlerim böyle bir vahşete ilk defa tanık oluyordu. Annem sıkıca sarılıp, "Haydi eve dönelim artık," dedi. Eve geldiğimizde bile martıların acı çığlıklarını duyabiliyorduk. O çığlıkları hiçbir zaman unutmadım. Çünkü unuttuğum gün başkamdan bir farkım kalmayacağını biliyordum. Ayırım 6 sonu, sayfa 100.